TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Aşk ve Ahlak programına kaldığımız yerden devam edeceğiz bu haftada. Fatih Hocam stüdyomuzda, hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Yapımcı ve sunucunuz ben Nesibe Sarıhan, teknik yönetmenimiz Mehmet Ali Yıldırım Bey ile bugün yine sizlerleyiz.
Sağ olsun.
Hocam şeref verdiniz.
Estağfurullah.
Doğruluk, dürüstlük diyorduk en son kaldığımız
evet, ve
yerden.
Evet, oradan da ve o doğruluk, dürüstlük hemen beraberinde bir şeyleri doğru öğrenme, doğru yapılanma.
Doğru bilgiye ulaşmak.
Doğru hareket etmek için bilgiye, ilim dediğimiz, bilim dediğimiz şeye, bunun ölçülebilir sahalardaki kullar arasındaki münasebetleri organize eden kısmına bilim deniyor. İnsan bunu deneme yanılma yoluyla da halledebiliyor. İnsanı gayb alemiyle, bilmediği alemle fakat irtibatlı olduğu aleme de irtibatını sağlayacak olan bilişe de ilim deniyor. Ve bu ilim çok önemli bir ilim. Birisi kalıba ait bir tecrübedir, birisi kalbe ait bir bilinçtir. Bunun altını çizmek istiyoruz. Bu ilimle beraber insan sadece kendi doğrularını, kendi edindiği tecrübeleri değil, kendisine lazım olacak doğruları ve öğrenmek durumunda olduğu şeyleri, sahaları da öğrenir. Mesela ben neredeyim? Şunu yapıyorum. Ezel ebed çizgisini konuştuk. O ezel ebed çizgisi şeyinden bir anda birkaç bin sayfa atlayarak günümüz insanına şöyle bir dokunalım. Sokaktaki insana, evindeki insana. Sen şu anda kaç yaşındasın? Hangi birikimdesin? Toplumda neredesin? Ne yapmak durumundasın ve insanlar senden ne bekliyor? İnsanlar ve kendin, bu insanlara dahil olmak kaydı şartıyla. İnsanın kendisi de o insanlara dahildir. Sana ne lazımdır? Nasıl bir sorumluluğun vardır? Bir de bu sorumluluk içerisinde benim hakka bakan yönümde de ne gibi sorumluluklar beni beklemekte? Bu sevgi, madem ki sevgi, hatta ne demiştik hatırlarsanız, iman hakkında bir kelime kullanmıştık. İman tek başına bilmek değildir. Sevgiyle bilmenin adı imandır demiştik hatırlarsanız. Değil mi?
Amenna, evet.
Amenna dediğimizde de zaten bunu kastetmiş oluruz. Yani biz böyle takdir ettiğimiz, işin içinden çıkamadığımız için bir kudreti kabul etmenin adına iman denmez. Yani bir varlık var, bir kuvvet var. Ne yapalım? İşte biz de yaratmış. Artık bu saatten sonra bunu değiştirecek değiliz. Bir şekilde gideceğiz demek iman değildir. Bu şekildeki gidiş de bir mümin gidişi değildir. Bunu severek yapma durumundadır. Bir insan kendisini bağlayan sorumluluklardan başlayacak. Nedir o? Biz şöyle biraz orta halli bir insandan başlayalım. Annesinin babasının hayatta olduğunu düşünelim. Efendim iyi kötüyü seçebilecek bir yaşta olduğunu düşünelim. 18 ila 25 yaş arası olsun bu. Şimdi anne babası olması bir sorumluluktur. Anne babası hakkında bir bilince sahip olması lazımdır. Bakın bilinç olarak baktığımızda. Anne babasını bilecek, anne babasını razı etmek, anne babasının hukukunu gözlemlemek için bir bilgiye, bir ilme ihtiyacı vardır. Ve bunun gereğini de yerine getirmek durumundadır.
Hocam ilim diye bahsedilen şey sadece kitaplardan okularak öğrenilen şeyler değil. Hayatın içinde yaşarken bütün öğrendiklerimiz. Çocuğun bilim, anne babayı bilmesi, ilme
evet,
dediniz çünkü.
Yani bilimle ilimi ben birazcık şöyle ayırıyorum. Bilimde sevgi şart değildir. Ama ilimde sevgi şarttır. Kendi sorumluluğunu bilmesiyle alakalıdır bilim. Fakat ilim öyle değildir. İlim öyle bir öğrenmedir ki her öğrenişte sizi insanlık basamağına bir noktaya taşır ve sizi manevi olarak da o sevgi basamaklarını çıkartmaya yönlendirir. İlimde sevgi şarttır. Bilimde sevgi şart değildir. Bu çok önemli bir şeydir.
Evet.
Fakat kalbe ait bir bilinçten bahsediyorsak bunları sadece bilmek de ilim değildir. Allah'ı bilmek, Peygamberi bilmek, Kur'an'ın varlığını bilmek, iyi insan olmayı bilmek, adamı adam etmediği gibi. Bunları ayrıca sevmek lazımdır. O sevgiyle o bilmek bir işe yarayabilir ve insanı yükseltir. Aradaki farka çok dikkat etmek lazım. Mevzuyu biraz daha somut hale getirirsek, demin başladığımız noktaya tekrar dönersek, anne babayı dedik şimdi. Anne baban olduğunu bilmek, sadece bilmek, evet resmi olarak bilmen, annenin babanın bir aidiyet duygusu, toplumda seni bir aile çekirdeği oluşturmak için lazım bir bilinçtir. Fakat onlarla alakalı kalbi boyutta ilerlediğin zaman anne babayla alakalı bir ilim de lazımdır. Bunu hak verir insana. İnsan bunu kendisi bulamaz. İnsan bunu kendi değeri olarak bir şey katamaz. Değerli olanın buna verdiği değere bakmak lazım. Mesela anne babayı insan kendisi seçemez. Demek ki bunlar hak oyuncularıdır. Allah oyuncularıdır. Benim onlarla münasebetim nasıl olması lazım derdiyle, bu dürüstlükle, doğrulukla içini sorgulayan kişi, anne babayı sadece bilmekle kalmaz, onu bir ilim haline getirir ve oradan bir insanlık noktasında yükselebilir. Bulunduğu konumda insanlar ondan bir şey bekleyebilir. Nedir o? Kuvvetlidir. Efendim kudreti vardır. Ekmek parası kazanabilir. İşte çalışabilir. Kendisine bir şey emanet edildiğine ona hiyanet etmez. Şunu sen yapacaksın diye bir mesai saati ayrıldığında o saate karşı ihanet etmez. Sorumluluğunu bilir. Bunlara da baktığımızda hep bakın bir bilinç var. Bir bilmek var. Bu nereden kaynaklıdır? En önce o zaman bu bilincin yerleşebilmesi için insandaki sorumluluğunu bilmek, toplumda ne yer tutuyor? Ben ne işe yarıyorum bu soruyu sormak ve yine hak katında da ne olduğunu bilmek noktasında bir bilinç insana sahip oluyor. Bu bireyin sorumluluğunu bilmesidir. Bununla alakalı zamanını, vaktini, hayatını, toplumla münasebetlerini organize etmek için hep bu bilince, hep bu bilgiye ihtiyaç vardır. Mesela toplumumuzda vardır, etrafınızda da belki gördüğünüz, tanıdığınız insanlar vardır. Hiç sorumluluk taşımayan, hiçbir sorumluluk kabul etmeyen veya bazı sorumlulukları alması gerekirken yapmayan insanları düşünün. Şöyle bir yaşımız hani el vermese de deneme yanılma yönüyle biraz da dinleme sahasıyla bu işi çözebiliriz. O insanlar kaç yaşına gelirlerse gelsinler gelişimlerini tamamlayamazlar. 60 yaşında da aynıdır, 50 yaşında da aynıdır. Hataları hep aynı, tekrar şekilde devam eder. İşte bu insanın bir şeyleri eksik öğrenmesinden kaynaklanır. Bu ilim öğrenme ihtiyacı nedir? İşte buna bizim sahamızdaki ahlakçılar, bizim efendim medeniyetimizin seçkin insanları buna irfan diyorlar. Yani insanın kendi öğrendiğiyle, öğrendikleriyle kendisini şekillendirebilme, Allah'ın ayetlerini doğru anlayabilme, topluma baktığında, hayata baktığında onu fark edebilme, Allah'a bakan yüzünde de Allah'ı doğru anlayabilme, ilişkisini bu ayetleri doğru okuyup harmanlama kabiliyeti olan insanlara arif deniyor, irfan deniyor. Şimdi şöyle irfan noktasına niye geldim ben onu anlatayım. İlimden irfana, çünkü aşk yolculuğunda aşk ve ahlakı konuşuyorsak ilim-irfan ilişkisini konuşmamız lazım. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bir genel müdür düşünün, bir holdingde bir genel müdür. Hani genel müdürlük çok matah bir şey değil ama insanlar bunu böyle tercih ettikleri için söylüyorum biraz da. İşte CEO'su olsun, bilmem ne müdürü olsun. Veya o fabrikanın herhangi bir holdingin herhangi bir memuru da olabilir. İşini iyi yapmasıyla alakalıdır yine. Ne makamda olursa olsun, işini iyi yapmasıyla alakalı o insan bir derece kazanır. Şöyle bir baktığımızda, evet bir insanın çok şeye hükmetmesi vardır ama kendi tarlasında, kendi evinde, bağında, bahçesinde, kendi elinin emeğiyle çalışan ve kazanan bir insana da bakın. O insan kendi sorumluluğunu, kendi kabiliyetini, yapabilecek kadar kısmını yapmaya çalışarak da aslında şöyle bir baktığımızda diğer genel müdür olmuş insanlar hiçbir farkı yoktur. O kendi kabiliyetine göre onu yapmak durumundadır. O da kendi kabiliyetine göre bunu işlemek durumundadır. Bu bilinç bizi nereye götürür? Bu ilim bizi nereye götürürün cevabı bu. İnsanları birbirinden farklı görmemeye götürmesi lazım. Eğer bilim ve ilim insanları ayrıştırmak için oluyorsa onu ilimle ve bilimle anlatamazsınız. İnsanların ortak noktası, ortak bilincini, ortak sevgisini yakalayabilen bu efendim öğrenmeye, bilinçlenmeye ilim diyebilirsiniz veya bilim diyebilirsiniz. Şöyle birkaç bombardıman gibi olacak ama birkaç şeyi üst üste söyleyeyim. Hazreti Mevlana Arif için şöyle diyor. Arif hiç bulanık olmayan, karışıklık olmayan adamdır. Hatta karışıklıklar kendisine geldiğinde sükun bulan insandır. O insanda karışıklık olmadığı için. Geçen programlarda söylediniz ya siz halka tarifini. O iç halkanın o muntazam bir şekilde yayılmasının neticesi olarak insan sadece kendindeki problemleri, kendi kalbi gidiş gelişlerini çözmekle kalmaz. Başkalarının da problemlerini çözebilecek bir noktaya kadar çıkar. Arif'i böyle tarif ediyor. Hazreti Mevlana.
Bunun için arif olmaya gerek var mı acaba? Hani kendi dahilimizde ufacık faydalar etrafımıza sağlayabilmek. Tabii arif olarak kıyaslanamaz ama evet. Hani kendi dairemizde bu tarz faydalara dikkat edebiliriz herhalde, değil mi? Yoldan bir taşı kaldırmak.
Bunlar faydadır. Zaten o irfana giden basamaklardır. Fakat biz şimdi tümden varımla tüme varım şeklindeki pratiği yaparsak, sizinki tüme varım şeyiyle alakalı. Onu da bendeniz şöyle başladım işte. Yani anne babasından başlayan, kendi çocuğundan, üzerindeki sorumluluğu yapmaktan başlayan bir insanın hangi noktaya kadar çıkabileceğini anlatmak için tekrar bu noktayı anlattım. Evet, yoldan bir insanlara engel olan, zarar verecek bir şey kenara koymak, bir taşı bile kaldırmak o yolda yürümenin bir alametidir. Bakın, o sorumluluğu bilmektir. Ben buradan geçiyorum, başkası da geçer. Toplumu fark ediyor, yaşayanı fark ediyor. Ben bunu kaldırayım. Kimse görmedi, Allah beni görüyor. Şuuru insanı zaten bu noktaya kadar taşır. Fakat bu bilincin aslında çok büyük bir bilinç olduğunu bize söyleyen Peygamber Efendimiz'dir. Yani soruyorum size. Siz Peygamber Efendimiz'in bu hadisi şerifini bilmemiş olsaydınız, kesinlikle bu hadisi duymamış olsaydınız, hangi adam için söyleyebilirdiniz ki yerden insanlara mani olacak bir taşı kaldırmak imanın şubelerindendir dese size bir insan, ne alakası var dersiniz. İnanamazsınız bu söze. Bize bunu kim öğretti? Peygamber öğretti. İlmi imanın şubelerinden biridir. Yoldaki insanlara zararlı olacak bir şeyi kenara kaldırmak. Bakın, nasıl öğrendiniz siz bunu? O doğru kanaate varabilmek ve o doğru yapılanmayı sağlayabilmek için ilme müracaat ettiniz. Ve siz aklınızla bulamayacağınız bir şeyi o terbiye sahibi, bunu başarmış bir insandan öğrendiniz. İnsan size bunu öğretti. Allah'ın lütfuyla, fakat insan size bunu öğretti. İşte bu aynı zamanda insanın sorumluluğunu bilmesi açısından da, sorumluluğunu bilmenin doğrudan imanla alakasını konuştuğumuzda, hani şu programı dinleyenler, ya abi ne kadar abuk sabuk, çok uçlardan bahsediyorsunuz diye dinleyenler olabilir. Biz onlara da çok güzel hatırlattınız, bunu getiriyoruz cevap olarak. Yani bir imanla ne kadar alakası olabilir ki yoldan bir taşı kaldırmanın? Demek ki alakası var. Peki bunun nasıl alakası olabilir? Yani bunu onlarca defa yapıp da bu imandan habersiz olan insanlar yok mu? Var. İşte bakın, bilimle ilim arasındaki fark bu. Demin anlattığım arif olmaktaki sebep ve olması gereken kısmı da bu. Yani bir insan toplumun işine yarayabilir. Fakat toplumun işine yararken kendisini de onun dışında tutmamalı. İnsan da gelişmeli. İnsanın gelişimini sağlayabilmesi için muhakkak manaya inanması lazım. Manaya gönül vermesi lazım. Şöyle bir özet daha yapayım, daha iyi anlaşılacak. Metot farkı demiştik, metot farkı. Bu örneği sıkça veririm ama anlaşılması için çok lazım olacak. Caddeye oturdunuz, işte bizim E5 karayolu Anadolu'nun birçok yerine de uzantısı var. Oturdunuz en işlek yerine, orada yola bakıyorsunuz. Yola baktınız, böyle boş boş bir saat bakıyorsunuz. Trafik akıyor ve siz seyrediyorsunuz. Bir saat böyle duran bir adam düşünün. Bir başka adam düşünün. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde çalışan ve istatistikle alakalı bir çalışma yapan bir asistan düşünün veya üniversite talebesi düşünün. Bu asistan belli ölçümler yapmak için geliyor, sizin oturduğunuz yere aynı şekilde oturuyor. Eline de bir kağıt kalem alıyor. Yerli ve yabancı arabalar bir saat içerisinde kaç tane geçiyor? Tek tek onları çizelgeye yazıyor. Bakıyor, 20 geçti, 30 geçti, 50 geçti, 60 geçti diye. Sizin o adamla oturduğunuz yer aynıdır. Baktığınız yer de aynıdır. Birisi sadece boş boş o caddeye bakmaktır. Birisi için ise ilmi bir kariyerdir. Hazırlayacağım makalesini bir materyaldir. Ne değişti? Bakış açısı değişti. O yüzden irfan çok önemli. Bir insan holdingde CEO olabilir, fakat bu bakış açısına sahip olamadığında dağda bayırda kendi tarlasıyla alakalı sorumluluğunu, kendi şuurunu, kendi ilmini bulmuş bir adamın topuklarına bile gelmeyebilir. O kadar seviyesiz olabilir. İnsanları ayrıştırabilir. O tarladayken kul hakkı yemeyeyim diye ödü patlayan bizim teyzemiz, amcamız o holding sahibinden 1000 kat daha üstündür. Bakış açısı farklıdır. Ben şöyle anlattım geçenlerde. Elimizde trafiğin sıkışık mı, sıkışık olup olmadığını gösteren şeyler var. İnternet üzerinden yapılan programlar var. Basıyorsunuz, neresi tıkanık? Hemen diyorsunuz ki eğer bir yere yetişecekseniz, aa, güzergahımı değiştireyim. Fakat siz yolda helva satan, fındık satan bir insansınız. trafiğin sıkıştığı yerlere gitmek için can atıyorsunuz. Trafik sıkışsın da ben orada bir şey satayım diye.
Bakış açısı dediğiniz gibi.
Bakış açısı insanı değiştiriyor. Eğer yani bir taşın kenara konulma şeklindeki varyasyonları, efendim düşünce şekillerini şurada anlatmaya kalksak onlarca yüzlerce tutar. Zaten bugün ne kadar ölçme ve değerlendirme yapsa da pedagoji ve psikoloji, insan faktörü işin içinde olduğundan dolayı hep yanılırlar. Hiçbir zaman bir genelleme yapamazlar.
Her Adem bir alem diyebilir miyiz?
Her Adem bir alemdir. Hem de ne alemler ne alemlerdir. Şeytan da bir alemdir çünkü. Yani fıskı fücurlar da başka başka alemlerdir. Ve insanda bu alem gidiş gelişi olur. Şimdi biz daha fazla kafayı yormayalım. İnsanları fikirlerini dağıtmayalım ama şunu anlatacağım. İnsan en önce kendi bulunduğu konumu vazifesini anlaması lazım. Ben ne işe yarıyorum? Bir kişi kendi oturduğu kahvede, kıraathanede hükümeti değiştirmeye çalışıyor da. Ben bunu görmüştüm, bir kere de söyledim. Hatta Balıkesir'de bir yerde bir çay içelim dedik. Baktım herkes devletten memnun değil, asgari maaşlardan falan konuşuyor. Olsa da bir araba geçti. Yol böyle toprak bir yol var. Hemen kahvehanenin önünde. Araba geçerken oradaki çukura girdi. Suyu sıçrattı bütün çay içenlerin üstüne. Hemen ben orada birkaç taş aldım, koydum, ettim. Üzerine toprak atmaya çalıştım. Hani rahatsız oldum durumda. Halbuki bir çay içeceğim, gideceğim orada. Ama şunu da yapmadan edemedim işte. Güzel bir ahlakım olmadığı için. Ya affedersiniz dedim. Şu kadar saattir şu kahvenin önünde oturuyorsunuz. Birkaçınız şuraya iki tane taş koysaydı şu su üzerinize sıçramazdı. Demek ki siz devlet idaresinde milletvekili de olsanız aynı olacaksınız. Değişmeyecek ki, malzeme bu. Şurada oturmanız, orada oturmanız arasındaki fark nedir? Bakış açınız varsa farklıdır. Yoksa hiçbir fark yoktur. Ha bakan olmuşsunuz, müdür olmuşsunuz. Ha şurada bir küçük esnaf olmuşsunuz. Ha fabrikatör olmuşsunuz, işçi olmuşsunuz. O sebepten dolayı ahlak, şuraya getireceğim sözü, programın yani sonunda böyle bir neticeye kavuşmak istiyorum. İnsanın kendi sorumluluğuyla alakalı Allah öyle bir güzellik bahşediyor ki herkes yapabildiği kabiliyetten mesul. Allah demiyor ki bize Celle Celaluhu, sen peygamber olacaksın, sen Hazreti Mevlana gibi olacaksın, sen Ebu Suud Efendi gibi olacaksın, İmam-ı Gazali gibi olacaksın, Bektaş-ı Veli gibi olacaksın. Hayır, bunu emretmiyor. Sen kendi çapında ne kadarını yapabiliyorsun? Peki bunu yapmak için ne lazımdır? İnsanın haddini bilmesi lazımdır. İnsan haddini bilmezse ne olur? Bütün herkesi düzeltmeye çalışır, kendisi eğri kalır. İşte ahlak, ilk önce insana dokunmaya başladığında, bu ilim ve bilim, insanda şuur ve hareket, ahlak şekline dönüşmeye başlamasında, en önemli faktör, insanın kendi vazifesini bilmesidir. Kendi vazifesini bilmeden, başkalarının durumlarından ve etrafındaki şeylerden, vazife ve durum çıkartmaya çalışan kişiler, her zaman başarısız olacaklardır. Belki de Kur'an'ın ifadesiyle biz onlara yeryüzünde fesat çıkartmayın deriz. Onlar da derler ki biz düzeltmeye çalışıyoruz. Biz ıslah etmeye çalışıyoruz derler. Şeklindeki şaşkın, insanları ifsad eden ve ondan sonra insanları aydınlatmaya çalıştığını zanneden insan profilini Kur'an-ı Kerim'in hemen ilk ayetlerinde, Bakara suresinin ilk sayfasında beyan etmesi Hazreti Allah'ın elbette tesadüfi değildir. Sorumluluğunu bilecek. İnsan önce kendi vazifesini bilecek. Kendi şahsi sorumluluğu. Hep şöyle anlatılıyor ya, kapısının önü temizleme meselesi. Kendi ailesindeki sorumluluğu bilecek. Ben ne yapabilirim diyecek. Yapabildiğim ne kadar? Yapabildiğim bu kadar. Daha fazlasını yapabiliyor muyum? Nasıl etkili olabilirim? Nasıl yeterli olabilirim? Ve bu mana için yaşayacak. İnsanlar onu takdir etmese de o kendisindeki bilinçle bu şahsiyeti yakalayacak. Aşk ve ahlak bunu yaptırır.
Yani kendi dairesinden bakacak insan olaylara. Kendi iç dairesinde, kendi düzeltebileceği şeyleri düzeltip daha sonra sınırları genişletmek mümkün olduğunca. Hani nereye fayda? Önce kendime ve etrafıma, yakın çevreme faydam dokunsun. Daha sonra da bu halkayı büyüterek nereye kadar ulaşabilirim, nereye faydam dokunabilir şeklinde herhalde ve bunu doğru bilgi kaynağına ulaşarak yapabilmek.
O doğru bilgi kaynağına ulaşarak yapması lazım ve bunu göz ardı etmemesi lazım. Bakın Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayeti kerime var. Bendeniz bunu en hani tehditkar diyebileceğim, yani insanı en çok sarsan ayetlerden olduğunu düşünürüm acizane. Haşr suresinde bir ayet-i kerime var. Ayet-i kerimede buyuruyor ki Cenab-ı Hak mealen, sakın sizler Allah'ı unutanlardan olmayın. Allah'ı unutup da, lütfen dikkat edin buraya, Allah'ı unutup da kendi nefislerini unutturduklarımızdan olmayın. Şu dehşet bir ayettir bu. Şimdi bakın müeyyideye bakın. Allah'ı unuttun. Allah'ı unutmak burada, Allah'ın zikrinden düşmek nedir? İşte bilmemektir. Kulluğunu bilmemek. Nereden geldiğini bilmemek. Ezel ebed çizgisini karıştırmak. Hiç bunları düşünmemek. Ne olacağım diye düşünmemek. Nereden geldim diye düşünmemek. Allah Teala böyle bir durumda bakın, unutmanın karşılığında getirdiği müeyyideye bakın. Çok enteresandır bu. Kendi nefislerinizi unutturur diyor. Bunu şöyle açıklıyor alimler. O insan artık neyi iyi neyi kötü yaptığını anlamaz. Çocuğunu kötülüğe sevk eder de çocuğunu aydın yetiştiriyor zannedebilir. Kendisi çok doğru sözlü, çok imanlı zanneder de kendisine lazım olmayacak işlerle uğraşır. Zaten cahil toplum profilini Efendimiz anlattığında ilim deyince bana çok lazım değil. Ben arabamı sürerim, ben fabrikada çalışırım diyor. İnsanlar bu sözü umursamıyorlar. Şöyle izah edeyim ben, ilmin ne olduğunu cehalet noktasından anlatınca daha iyi anlaşılır. Bir toplumda, hadis-i şerif bu, bir toplumda cehaletin alameti o toplumun maleyaniyle uğraşmasıdır buyuruyor. Boş işler, hiçbir işe yaramayacak şeyler. Mesela bakıyorsunuz bugün ilmi bir şey vermek, bilimsel gerçekleri anlatan bir programı izlemek noktasına geldiğinde insanlar bunları reytinglere döktüğünüz hiçbir şey ifade etmiyor. Fakat bir insanın giyimi kuşamı, bir insanın hangi partiye gittiğiyle alakalı hiç kendisine yaramayacak bilgiler, bunlar acayip bir şekilde talep çekiyor. Şimdi bu şablona göre baktığımızda bu neyin ifadesiymiş? Cehaletin ifadesiymiş.
Boş işlerle uğraşma. Az evet, önce verdiğiniz kahvehane örneğinde de bu vardı.
Evet, hükümeti düzeltiyorlar.
Ama ben kendi hani kapısının bugün, önünü çözememiş.
Hükümeti falan konuşmuyorum. Bu anlattığımda
biz hangi, genel alıyoruz
evet,
zaten.
Evet. Hangi hükümet olduğunu bile hatırlamıyorum. Seneler evvel olmuş bir hadise. Orada çan çan çan konuşuyorsunuz. Bir tane de şu çukuru kapatamadı mı? Sizin mahalleniz bu yani. Neticede sizin sokağınız. Demek ki sen başa gelsen daha beter olacaksın. O kızdığın adamdan daha kötü olacaksın. Cehaletin boyutunda şu vardır. İlim, özetliyorum, konuşmayı toparlıyorum. İlim sizi kendinizi bulmaya yönlendirir. Ve insanları birleştirmeye yönlendirir. Hakla beraber olmaya yönlendirir. Hep bir tevhide yönlendirir. İlimsizlik ve cehalet, istediğiniz kadar enformasyon olsun. Bugün herkes telefondan bir sürü bilgi alıyor. Bugün ana haber bültenini seyretmeyen kimse yok. Dünyadan herkes haberdar. Fakat soruyorum, kim kimi sevebilmeyi başardı? Kim kimle birleşmeyi başarabildi? Eskisinden daha mı ayrık haldeyiz? Daha mı birbirimize bağlı haldeyiz? Bunun cevabını versin insanlar. Yani şu konuştuklarımızı hayal kabul edenlere söylüyorum. Şu konuştuklarımızı gerçek dışı ve yaşanamaz, bunlar ne ki, bunlar önemsiz diyenlere, sen bana dolardan, eurodan, paradan, borsadan, altından haber ver diyen insanlara sesleniyorum. Bu kadar dünya hayatından, dünyadaki olup bitenlerden haberdar olmanıza rağmen insanlarla beraberliği sağladı mı bu bilgi? Sağlamadı. Demek ki bilim değil. Demek ki ilim değil. Komşunuzun haline muttali oldunuz. Eşinizin cep telefonuna bakarak onun yaptıklarını öğrendiniz. Bu bilgi size lazım mıydı? Bunların hepsi bakıldığında bir cehalet alametidir. Dedikodu, maleyani, hiçbir işe yaramayacak sözleri konuşmak bir toplumda cehalet örneğidir. Ve kendi sorumluluğunu bilmemek, kendi sorumluluğundan bir kaçıştır. İşte bizim eğer aşk ve ahlakı konuşuyorsak, aşk ve ahlak başkalarına ısmarlayacağımız bir şey değildir. Hani bizim Erzincan'da bir söz vardır. Benim anneanne tarafı Erzincanlı. Öyle dermiş kadın, ölüm hak komşulara dermiş arkasından da. Ölüm hak komşulara. Yani hiçbir insan kendisine dokunan bir ahlak istemiyor. Hiçbir insan kendisine dokunan bir hakikat ve doğru payı istemiyor. Ölüm bile olsa, ölüm gerçek, komşulara diyor ama ölümü kendisine yakıştıramıyor. Burada işte bizim en başta olacağımız şey sorumluluk duygusudur. Ben madem ki gördüm, madem ki toplumda şu noktadayım, ben ne yapabilirim? Ben ezelden seçilmiş bir insanım ve ebede doğru gitmekte olan bir seyyahım. Ben bu yolculuğumu nasıl tamamlayacağım? Nasıl faydalı olacağım? Hak beni kendisinden ayırmak için bu dünyaya göndermedi. Hak beni kendisinden ayırmak için bu dünyaya göndermedi. Kendisine yakınlaşmak için ben bu dünyaya gönderildim. O halde ona yakınlaşmak için sorumluluğum nedir? Hak beni insanlarla kavga etmek için göndermedi. Kavgaları bitirmek için gönderdi. Aleyhisselatü Vesselam'ın cihat örneği bile, Efendimizin savaşları bile bugün insanların soğuk savaş dediği şeyden çok daha güzeldir, çok daha iyidir. Zulme mani olmuştur, zalime mani olmuştur. Ben insanlarla savaşmak için gelmedim. Doğruyu yaşamak için geldim. O halde ben nasıl birleştirebilirim? Nasıl bu ayrılığa mani olabilirim? Kendim nasıl bunu sağlayacağım? Topluma bunu nasıl aksettireceğim? Bunun başlangıç noktası insanın ilk önce kendi sorumluluğunu bilmesidir. Başkalarının sorumluluğunu parmağını uzatarak ona hatırlatmayacak. O parmağı kendisine çevirecek. Sen ne yapıyorsun sorusunu soracak ve vazifesini, sorumluluğunu buna göre yerine getirecek. İşte din böyle sorumluluk hisseden adamın sahasını çizer. İşte ahlak bu sorumluluk sahibinin hem insanlara hem hakka davranışını, hareketlerini düzenleyen bir sahadır. Evet.
Yani önce kendimize bakacağız.
En önce kendimizden başlayacağız. Kendimizle alakadar olacağız. Doğru teşhis için hakka bakan yönümüzü bileceğiz. Hakkın bize tayin ettiği Hazreti insanı bulacağız. Sorumluluğumuzu bilerek ve ilk sorumluluk dairemizden yarına bırakmadan şimdi bugün başlayacağız. Aşk ve ahlak bu noktada bizim için hala tazeliğini korumaktadır.
Aşk ve ahlak programının bugün de sonuna geldik. Hocamız Mehmet Fatih Çıtlak'a çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olasınız.
Bir dahaki programda yine sizi stüdyomuza bekliyoruz.
İnşallah.
Ben yapımcı ve sunucu Nesibe Sarıhan, teknik yönetmenimiz Mehmet Ali Yıldırım Bey ile birlikte sizlere veda ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Aşk ve ahlak.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.